SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 23 Mart 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Yarınki programı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı yayınlamayı planlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da Avustralya ekonomisinin ihtiyacı olan kalifiye çalışanları çekmek için çıkarılan ancak geçici vizelilerin işverenler tarafından sömürülmesi riskini arttırdığı öne sürülen vize programını inceleyeceğiz. Bugünkü yayınımızın ikinci yarısındaysa bir süre ara verdiğimiz arkadaşımız Mert Balkanlı'nın hazırladığı Gerçek Avustralya serisine devam ediyoruz. Avustralya denince yabancıların aklına ilk gelen şeyler plaj ve deniz. Mert ülkemizin plaj ve deniz kültürünü inceledi. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Rusya'da Kremlin sözcüsü ülkenin güvenlik politikasının nükleer silah kullanımına sadece ülke varlığının tehdit altında olduğu durumlarda izin verdiğini söyledi. Başbakan Scott Morrison, Kuzey Queensland'da inşa edilecek bir baraj için 5 milyar 400 milyon dolar bütçe açıkladı. Türkiye'de kur korumalı mevduat sistemindeki 3 aylık vadeli hesapların vadesi bu hafta doluyor. Rusya'da Kremlin sözcüsü, ülkenin güvenlik politikasının nükleer silah kullanılmasına sadece ülke varlığının tehdit altında olduğu durumlarda izin verdiğini söyledi. Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin avukatları duruşma sonrası basın açıklama yaparken Rus polisi tarafından tutuklandı. Olga Miklova, tutuklamadan önce gazetecilere Navalny'nin hapisten çıkması için itirazda bulunacaklarını anlatıyordu.
Of course we will appeal against the verdict. As soon as we receive it, we will immediately file complaints.
Olga Mikhailova ve Vadim Kobrez basın açıklaması sırasında bir arabaya konarak uzaklaştırıldı. Hapiste bulunan Navalny, sahtekarlık ve mahkemede yanlış ifade verme suçundan 9 yıla mahkum edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin tahıl ihracatının savaş nedeniyle aksaması dolayısıyla yiyecek krizi başlayabileceğini söyledi. İtalyan parlamentosunda milletvekillerine video bağlantısıyla konuşan Zelenski, ülkesinin tarım ürünlerini ihraç etmekte zorluklar yaşadığını kaydetti.
Ukrayna завжди була одним з най
Ukraine has always been one of the largest food exporters, but how should we sow under shelling of Russian artillery?
Tarım ürünleri Ukrayna ihracatında başta geliyor. Zelenski, ihracatın durmasıyla bazı ülkelerde açlık baş gösterebileceğini öne sürdü. Zelenski, Papa'dan Vatikan'da Rusya ile barış görüşmeleri düzenlemesini istediğini de ekledi. Zelenski, Rus kuşatması altındaki Mariupol'da ayakta hiçbir şeyin kalmadığını da ekledi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Verishuk, güvenli bir koridor olmadığı için Mariupol'daki en az 100 bin kişinin kentten ayrılamadığını kaydetti. Başbakan yardımcısı, Rus bombardımanı nedeniyle kurtarma ekiplerinin bombalanan tiyatro binasına yaklaşamadığını da ekledi. Geçen hafta bombalanan ve sığınak olarak kullanılan tiyatro binasında yüzlerce kişinin bulunduğuna inanılıyor. Rusya, tiyatro binasını bombaladığı veya sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor. Son 24 saatte New South Wales'te COVID-19'dan 5 kişi hayatını kaybetti, 24.115 yeni vaka belirlendi. New South Wales'te hastanelerde 1162 COVID hastası bulunuyor. Victoria'da ise 11 kişi hayatını kaybetti. 10.471 yeni vaka belirlendi. Victoria'da hastanelerde 243 COVID hastası bulunuyor. Eski federal milletvekili Craig Thompson hakkında hakkı olmadığı halde COVID-19 yardımlarından yararlandığı suçlamasıyla dava açıldı. Thompson, salı günü başka bir olaydan tutuklanmıştı. Thompson'ın küçük işletmelere yapılan COVID yardımından 25 bin dolar haksız yardım aldığı ileri sürülüyor. İsrail'in terör saldırısı olarak nitelediği Berşave kentindeki saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırganı çevrede bulunan silahlı kişiler vurarak öldürdü. İsrail polisi saldırganın arabasını kent merkezinde bir bisikletlinin üzerine sürdüğünü ve 4 kişiyi bıçakladığını açıkladı. İsrail medyası saldırganın 2015 yılında Suriye'ye gidip IŞİD'e katılma girişiminde bulunan ve bu nedenle 4 yıl hapis yatan 34 yaşında bir kişi olduğunu yazıyor. Güney Çin'de dün 132 yolcuyla düşen uçaktan kurtulan olmadığı açıklandı. Uçağın düştüğü yerde çıkan yangının uydulardan bile görülebildiği bildiriliyor. Hızla yere çakılan uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Yetkililer uçağın 6 yaşında yeni sayılabilecek bir uçak olduğunu açıkladı. Başbakan Scott Morrison, Kuzey Queensland'da inşa edilecek bir baraj için 5 milyar 400 milyon dolar bütçe açıkladı. Proje 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak ve bölge ekonomisine 1.3 milyar dolar katkı yapacak. 29 Mart günü açıklanacak yeni bütçede ayrıca kırsal bölgelerdeki doktor ve eleman açığını kapatmak için 700 milyon dolarlık eğitim bütçesi yer alacak. Uygulama 2010 yılından bu yana sürüyor. Yeni bütçeyle 4 yıl daha uzatılmış olacak. Çin'in Şanghay kentinde günlük COVID-19 vaka sayısı rekor kırdı. Son 5 gündür rakam her gün yeni rekor kırıyor. Pazar günü 734 olan semptomlu vaka sayısı, pazartesi günü 865'e yükseldi. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında rakam fazla değil, ancak sıfır vaka politikası güden bir ülke için salgının kontrolden çıktığının işareti olarak kabul ediliyor. Şanghay'da kentte her evde yaşayan herkese test yapılıyor. Test yapılanların sayısı 30 milyonu aştı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Kur korumalı mevduat sistemindeki 3 aylık vadeli hesapların vadesi bu hafta doluyor. Bu hesabı ilk açtıranların vadeli hesapları 3 ayda %27,5 faiz kazancı elde etti. 23 Aralık 2021 günü 100 bin liralık hesap açan bir mevduat sahibinin hesabı bu hafta sonunda 127 bin 500 liraya çıkacak. Elde edilen 27 bin 500 liralık faizin 4 bin 500 lirasını banka, 23 bin lirasını hazine karşılamış olacak. Kur korumalı sisteme geçildiğinde bu sistemden bir kez yararlanılabileceği şartı getirilmişti. Bu şart da kaldırıldı. 100 bin lirası 3 ayda 127 bin 500 liraya çıkan mevduat sahibi bu parayı tekrar sisteme sokabilecek. Kur korumalı mevduat sistemi riski hazinenin üstlenmesiyle Aralık ayında Türk lirasından kaçışı engellemek için yürürlüğe sokulmuştu. Mevduat sahiplerine dolar değeri üzerinden faiz verilmesi garanti edildi. Bu arada dolar 11 liradan 14 liraya yükseldi. Finans piyasası uzmanı Iris Cibre uygulamanın gelir aktarımı olduğunu söyledi.
11.30'dan KKM'ye giren kişinin %27 getirisi olmuş oluyor 3 ayda. Ve Aralık'ta kur korumalı mevduata dönen vatandaşa bugünkü kurla toplamda ödenecek takribi 10-13 milyar TL civarında bir kur farkı. Bu karlı opsiyondan sadece parası olan kesim faydalanabiliyor. Fakat hazineye binen yük vergilerimizle, yani KKM'den faydalanamayacak kesimin de aynı zamanda cebinden çıkıyor. Bir nevi gelir aktarımı.
Yurt dışında yaşayanlar ve vatandaş olmayanlar da kur korumalı mevduat açtırabiliyor. Bu mevduat hesaplarına devlet kasasından verilen faizin ilk 3 ayda 10 ila 13 milyar lira olduğu hesaplanıyor. Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu hesapların maliyeye bir yük olmadığını öne sürdü.
KKM 23'ünden itibaren 3 ayda olup çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Ben size söyleyeyim, yani bir yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit devam edecek. Hazineye olan etkisini söylüyorlar. Etkisi çok düşük. Niye çok düşük? Dolar kuru, bunlar bekliyorlar 20-25 lira olacak, 30 lira olacak şimdi bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat otursun.
Bakanın sözlerine tepki gösteren siyasilerden biri de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Erkan Başoldu.
Zaten ineceği dibe kadar inmiş. Bundan daha aşağı inmez. Bununla övünüyor. Böyle bir bakana sahip olduğumuz için biz bu ülkenin yurttaşları olarak utanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı bir konuşmadaki sözlerini muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın hayat pahalılığını itirafı olarak niteledi.
Evet, hayat pahalılığı vardır. Ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz.
Cumhuriyet Halk Partili İhsan Öztrak Cumhurbaşkanı'na yanıt verdi.
Neye ulaşabiliyormuş? Dün et balık kurumunda %48 zam olduğunda o dükkandan ağlaya ağlaya çıkan vatandaş erişebiliyor muymuş ete?
Metropol Araştırma Şirketi verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylayanlar geçen aya göre artarak son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Buna göre Erdoğan'ı onaylayanlar Mart'ta %43.3 olarak ölçüldü. Rakam Şubat'ta 41.1 olarak ölçülmüştü. Son 24 saatte Türkiye'de COVID-19'dan 90 kişi hayatını kaybetti. 17.426 yeni vaka tespit edildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı otomobilde 52 kilo patlayıcı ele geçirilen polis tutuklandı. Hakkari Valiliği idari tahkikat başlatıldığını duyurdu. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde bomba taşıyan polisi gündeme getirdi ve bombayı kime götürüyordu ve alıcı neden yakalanmadı sorularını yöneltti. Adana'da yürüyüş yapan Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine bütün çevrelerden tepki geliyor. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu olayı kınadı ve Cumhuriyet tarihinde başörtülü kadınların ilk kez bu kadar ağır zulme maruz kaldığını öne sürdü. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Adana'daki şiddet görüntülerinin kamu vicdanında derin yara açtığını, sokak ortasında coplanan çocuk ve kadınlardan yükselen feryatların 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışmadığını kaydetti. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim sırasında meydana gelen mühimmat patlamasında iki polis hayatını kaybetti. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kişi başına tüketilebilir su potansiyeli 1519 metreküp civarında olan Türkiye'nin su fakiri ülke kategorisinde olduğunu, rakamın 2030 yılında 1000 metreküp'e düşmesinin beklendiğini kaydetti. Çevre Mühendisleri Odası 25 su havzasında yüzeysel suların %70'inin, yeraltı sularının %40'ının kirli olduğunu ekledi. 2021 Dünya Hava Kirliliği raporu verilerine göre Türkiye hava kirliliği sıralamasında 46. sırada yer aldı. Rapora göre Avrupa'nın havası en kirli kenti Iğdır. Para durumu şöyle. 1 Avustralya doları 11 lira 6 kuruş, 74 Amerikan, 67 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumunu veriyorum. Bugün hava Perth'te güneşli 30, Adelaide parçalı bulutlu 22, Melbourne hafif yağışlı 19, Hobart parçalı bulutlu 17, Canberra ara sıra yağışlı 27, Sydney ara sıra yağışlı 24, Brisbane güneşli 31 ve Darwin ara sıra yağışlı 33 derece. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce sizden gelen mesajlara değinmek istiyorum. SBS Türkçe olarak Avustralya Devleti'nin bize sağladığı imkanlarla Avustralya halkına ve özellikle göçmen toplumlara hizmet vermek için buradayız. SBS Türkçe olarak herhangi bir din, ırk veya etnisiteye değil, sadece Türkçe konuşanlara hizmet etmekle görevliyiz. Avustralya'da Türkçe konuşan herkese ulaşmaya çalışıp bilgilendirmek SBS Türkçe olarak asli görevimiz. Biz sadece SBS'in kurallarına ve Avustralya yasalarına tabiyiz. Geçen hafta sonu Facebook'tan takip ettiğimiz ve pazartesi derleme bir bölümünü yayınladığımız Nevruz bölümüne ve Facebook'ta yayınladığımız görüntülere tepki olumlu ve olumsuz anlamda büyük oldu. Melbourne'daki Nevruz Festivali'ne katılanların çoğunun Türkçe konuştuğunu ana dili olarak belirtmem gerekiyor ve Dolayısıyla çoğu SBS Türkçe dinleyicileri. Facebook üzerinden birçok takipçimiz bize SBS Türkçe olarak nasıl bu Nevruz Festivali'ni takip edebildiğimizi sordu. Biz SBS Türk veya SBS Türkiye değiliz. SBS Türkçeyiz. Ermeni, Süryani, Türk, Kürt, Laz ve Anadolu mozaiğinden çıkıp burada yaşam kuran herkese hizmet etmek zorundayız. Bizi eleştiren ve destekleyen herkese buradan görüşlerine saygı duyduğumuzu belirtmek istiyorum. SBS Türkçe olarak hizmet felsefemizi ve bizi bağlayan kuralları açıklamak istedim. Şimdi sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. Necdet Türkmen Bey, SBS Türk Radyosu diyorsunuz ama dünkü Nevruz Festivali dün elebaşı terörist PKK liderinin koskoca fotoğrafını maalesef güzel güzel çekiyordunuz festivalde ve canlı Türkçe yayın yaptınız. Bravo yani sizleri çok seviyordum ama şu anda sizleri kınıyorum hem de aşırı bir şekilde kınıyorum demiş Necdet Bey. Ali Bey, SBS Radyo Avustralya'da bir HDP kursa siyasete yakışır bir görev yapmış olur demiş bu dinleyicimiz. Diğer konularda RC Rumuzu dinleyicimiz, Hatay'da 4 çocuktan 3'ü Suriyeli olarak doğuyor. Hatay ne kadar Türk toprağı olarak kalabilir? Aslında Türkiye'nin birçok vilayeti böyle. Şimdi bir de 500,000 Afgan bekar genç var. Bunlar Amerikan yanlısı Taliban'a karşı savaşanlar. Daha halen Türkiye'ye geliyorlar. Türk aileleri geç vakitte dışarı çıkamadıklarını söylüyorlar. Şimdi bazıları bunlar bizim kardeşimiz diye savunuyor. Kardeşinizse Birleşik Arap Birliği Libya'da bizim birliğimizi bombaladılar. Atatürk'ümüzün savaşmadan aldığı Hatay şimdi oy uğruna veriliyor. Ne yazık ki bunu sözde Türk milliyetçisiyim diyenle beraber yapıyorlar demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz 2018'de ağzı kulağında şunları söylemişti Sayın Erdoğan diyor. Çanakkale geçilmez diyorlardı. Ne oldu? Aha geçtik dediği günü hiç unutmayacağım ve unutturmayacağım. Ve Çanakkale'ye yaptırdığı köprüden yine geçilmeyecek. Ancak hırsızlar bu köprü bahanesiyle yine halkı soyacak demiş bu dinleyicimiz. Başka ismini vermeyen dinleyicimizin mesajı da şöyle. Türkiye'miz yurt dışından buğday ithal ediyor. Türkiye'mizin nüfusu 90 milyona yaklaştı. 50 milyon civarında turist geliyor. Yıllık 150 ülkeye unlu mamuller ihraç ediliyor. Milyarlarca dolar gelir sağlanıyor. Bilmeyenler öğrensin demiş bu dinleyicimiz. Melbourne'dan İbrahim Bey'in mesajıyla bitirmek istiyorum. İyi yayınlar dilemiş. Yine milli gün ve değerler, yine ihanet ve hiyanetin içinde kaybolan Diyanet. Sayelerinde makam tapılıyor ama hutbelerde yer vermiyor. İlahiyat okulları yetmemiş ki Diyanet fakültesiyle alacakaranlık ülkemizi zifiri karanlığa gömecekler demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdilik bu kadar. Bugün göndereceğiz mesajları yarınki programımız sırasında okuyabileceğiz. Sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam edecek olursak Nilgün Kılıç arkadaşımızın hazırladığı nitelikli çalışma vizesi hakkında hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz şimdi.
Politik uzmanlar Avustralya'yı işçi sömürüsünü azaltmak için geçici vasıflı göç programını sıfırlamaya çağırıyor. Ancak Grattan Enstitüsü raporu daha yüksek ücretli rollere yeni bir tür işçi vizesi verilmesi gerektiğini önerdiğinden diğerleri düşük vasıflı göçmenlerin kaçırılabileceği endişelerini dile getiriyor. İşveren sponsorluğu vizeleri Avustralya'da kurulu işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yurt dışından sponsor etmesine ve çalıştırmasına imkan tanıyan vizeler olarak biliniyor. 36 yaşındaki Zavira, Kuzey New South Wales'ta Tweed Heads'ta kısa dönem şef olarak çalıştı. Geçen yıl Nisan ayında Hollanda'dan Avustralya'ya geldiğinde işveren sponsorluğundaki geçici süreli vasıflı yani kalifiye eleman vizesi aldı. Zavira bu vizede olup zor bir gerçekle karşı karşıya olan başkalarını da tanıyor.
Well, there have been situations that I know of where people, for example, are sick and then they had to.
Örneğin insanların neredeyse hasta olduğunu bildiğim durumlar oldu ve sonra hastalık izni alamayacakları bir koşulla anlaşmak zorunda kaldılar diyen Zavera, korktukları için bu konuda gerçekten bir şey söyleyemezler. İşverenleri bunu ödemek istemediği için vizeleri iptal ediliyor. Bu yüzden bu konuda gerçekten hiçbir şey söyleyemediklerinden temelde sömürülüyorlar diye konuştu. Zavira, insanların bu vizelerle ilgili endişelerini dile getirmenin bir yolu olması gerektiğini söylüyor.
If there would be some sort of organization, right, where visa holders can go to.
Zavira, vize sahiplerinin gidip bunun hakkında konuşabilecekleri bir organizasyon olsaydı, işverenin vizeyi iptal etmesi veya onlarla çalışmayı bırakması riskini almadan bir sorun varsa gidebilecekleri bir yer olsaydı, o zaman bence bu gerçekten iyi bir ekleme olurdu diye konuştu. Brandon Coates, Grattan Enstitüsü'nün Avustralya için daha iyi bir anlaşma, geçici vasıflı göçün düzeltilmesi başlığını taşıyan yeni raporunun başyazarı.
So in particular there were changes made in 2017 by the Turnbull government that made temporary sponsorship.
Yani özellikle 2017'de Turnbull hükümeti tarafından geçici sponsorluğu daha kısıtlayıcı hale getiren, nitelikli meslekler listesindeki sayıyı azaltan değişiklikler oldu diyen Coates ve bu listede kalan mesleklerden bazıları yalnızca 2 yıllık yenilenemez tek bir vize için uygun hale geldi veya yalnızca bölgesel alanlar için geçerli oldu. Ayrıca daha sonra bazı TSS yani işveren sponsorluğundaki geçici süreli vize sahiplerinin daimi ikamet ya da sürekli oturum için uygun hale gelmesini zorlaştırmak için kuralları değiştirme açısından bir değişiklik oldu diye konuştu. Şu anda federal hükümet hangi mesleklerin geçici vize sahibi işçiler için uygun olduğuna İş gücü açığı olarak nitelendirdiği bir meslek listesi aracılığıyla karar veriyor. Ancak bir başka Grattan raporunun araştırmacısı Henry Sherrill, ihtiyaç duyulan becerilerin mesleğe göre tanımlanmasının hızla değişen bir iş gücü piyasasında esnek olmadığını öne sürüyor.
Tasks within an occupation can differ substantially. And if you think about an accountant, you might be an accountant.
Bir meslek içindeki görevler önemli ölçüde farklılık gösterebilir diyen Sherrill ve bir muhasebeciyi düşünürseniz, küresel bir firmada sahtekarla ilişkin muhasebe yapan bir muhasebeci veya bir tür düzenli mali tablo denetimi yapan bir muhasebeci olabilirsiniz. İnsanlar aynı meslekte olsalar bile bu farklı görevlere göre farklı maaşlar ödenir. Ve eğer meslekleri hedeflersek bunu almayız diye konuştu. Bugün sponsorlu çalışanların %50'sinden fazlası tam zamanlı çalışan Avustralyalılardan daha az kazanıyor ki bu oran 2005'te %38 idi.
We call for a sort of a new visa to replace the shortage visa.
Yılda 70 bin doların üzerindeki tüm işler için genel olarak vasıflı işçilere odaklanmak ve iş gücü açığının yerini alacak bir tür yeni vize çağrısı yapıyoruz diyen Sherrill, herhangi bir işveren listede olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir mesleğe sponsor olmak isterse maaşın yılda 70 bin doların üzerinde olması ve tayin ettikleri maaşın aynı işi yapan Avustralyalılara ödedikleriyle aynı olması koşuluyla bunu yapabilmeli diye konuştu. Ancak Şef Zavira sistemin kapsayıcı olmayabileceğini söylüyor.
What I think is that most chefs will earn or cooks.
Bence çoğu şef ve aşçı 70 bin dolardan az kazanacak ve tüm kafeler bunu karşılayamaz diyen Zavira, bence turizm endüstrisi için daha düşük maaşlı kişiler açısından gerçekten bu tür bir vize sunmanız gerekiyor diye konuştu. Önerilen yeni geçici nitelikli işçi vizesi, vize almaya uygun tam zamanlı işlerin sayısının %44'ten %66'ya yükselmesini sağlayacak. Rapor, Avustralya'nın çok fazla düşük vasıflı işçiye sponsor olduğunu iddia ettiğinden, geçici sponsorluğun daha yüksek ücretli işler için ayrılmasını da sağlayacak. AMES Avustralya Yerleşim Biriminden Laurie Noble, konuya ilişkin şunları söylüyor.
I'm not sure that I'd agree with the fact that we are bringing in too many low skilled workers. So these are
çok fazla düşük vasıflı işçi getirdiğimiz gerçeğine katılıp katılmayacağımdan pek emin değilim diyen Lori Noble, yani bunlar esasen yüksek vasıflı işçiler değiller. Ancak ihtiyacımız olan kritik işçiler ve onlara iyi davranılmasının ve aynı işi yapan Avustralyalılarla aynı seviyede düzgün bir şekilde maaş almalarının önemli olduğunu söylüyoruz diye konuştu. Göç İşleri Bakanlığı'ndan eski sekreter yardımcısı Abul Rizvi bu duyguyu yineliyor.
It seems a bit odd that we're making it harder for high-skilled people to get in whilst having this...
Abul Rizvi, Gretchen raporunun görmezden geldiği, insanların olağanüstü düzeyde sömürüye maruz kaldığı bu düşük becerili, düşük ücretli çalışma vizelerine sahipken yüksek vasıflı insanların içeri girmesini zorlaştırmamız. Bu biraz garip görünüyor diye konuştu. Rizvi, Avustralya'nın duruma bütüncül olarak bakması gerektiğini de sözlerine ekledi.
What we know from the history of immigration to Australia,
Avustralya'ya göçün tarihinden bildiğimiz şey her şeyin diğer her şeyle bağlantılı olduğudur diyen Rizvi ve bütünsel olarak bakmadığınız sürece gerçekten hiçbir şeyi reforme edemezsiniz. Sadece daha fazla parça parça tamir etmekle sonuçlanır işlerimiz diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, Melbourne'de havalar soğumaya başladı. Avustralya'nın tropik olmayan bölgelerinde yaz bitmiş durumda. Ancak yine de deniz ve plajsız bir Avustralya hiçbir zaman düşünülemez. Arkadaşımız Mert Balkanlı anlatıyor.
Öncelikle bugünkü podcast bölümümüzün üretildiği toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu program, Eora ulusunun Gadigal halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Çoğumuzun Türkiye'de, burada veya başka bir ülkede denizi ziyaret ettiğine dair bir anısı vardır. Yüzmeyecek bile olsanız, kumsalda gezinmek, bedeninizin o ruh dönüştürücü gücünü hissetmek. Merhaba, ben gerçek Avustralya'dan Mert Balkanlı. Bugün Avustralya sahil kültürü hakkında konuşacağız ve Avustralyalıların bu yaşam tarzına neden bu kadar bağlı olduklarını öğreneceğiz. Konuğumuz Erdal Yılmaz Bey de Sydney Körfezi'nde Dragon Boat, okyanusta Outrigger Kano ile uğraşıyor ve Sydney'in plajlarını yakından tanıyor. Ona da sorularımız olacak. Öncelikle deniz severler için Avustralya'nın 10 binden fazla plaja ev sahipliğini yaptığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. Avustralya'nın her gün yeni bir plajını ziyaret etmeye çalışsanız, hepsini görmeniz yaklaşık 27 yılınızı alır. Avustralya, batı kıyısında Hint Okyanusu ve doğu kıyısında Güney Pasifik Okyanusu arasında yer alır. Avustralya'yı oluşturan 8200'den fazla ada vardır. En büyük ada Anakara'dır. İkinci büyük ada ise Tazmanya eyaletidir. Avustralya'nın nüfusu doğu ve güneydoğu kıyılarında yoğunlaşmıştır. Kıyılardaki tatil yerleri 1900'lerin başlarında ülkenin her yerinde görünmeye başlanmış ve Avustralyalılar plajı yaşam tarzlarını, özgürlük ve bağımsızlığı simgeleyen bir şey olarak görmüşlerdir.
Eğer flip-flop dediğimiz terlikle koşabiliyorsanız tamam, Avustralyalı olmuşsunuzdur demek.
Avustralya'da yaz, sahile girmek için en iyi mevsimdir. Güneşli bir günde birçok Avustralyalı plajlara akın eder. Güneşli havalar, Avustralya'nın önemli bir özelliği olmasına rağmen günde birkaç saat ışınlara maruz kalmak cilt sağlığınız için kötüdür. Zararlı ultraviyole ışınlarından korunma, özellikle cilt kanserini önlemek için çok önemlidir.
Türkiye'de kış, burada yaz olduğu zaman bu gezegenler arası mesafe, güneşle dünyanın arasındaki mesafe daha az. Çünkü tam %100 bir küre şeklinde olmadığı için, daha az olduğu için burada yaz olduğu zaman biz güneşe daha yakınız. Ondan hariç tabii ozon tabakası tam Avustralya'nın üzerinde olmasa bile burada biraz daha ince zannedersem. Oradan bu mor ötesi ışınları dediğimiz gibi daha kolay giriyor atmosfere ve dünyanın üzerinden yansıyarak geri ozon tabakasına vurup ondan sonra bir daha aşağı yukarı yansıma yapa yapa burada işte daha çok etki yapabiliyor.
Avustralya, ultraviyole ışınlarının dünyada en yüksek oranlarından sahip olan yer olduğu için sadece 10 dakikada bile güneş yanığı olabilecek şekilde yanabilirsiniz. Bu yüzden plaja gitmeden önce güneş kremi sürdüğünüzden ve her 2 saatte bir yenilediğinizden emin olun.
Gölge olsa bile, yani ben kendimden bahsediyorum, gölge olduğu zaman bile yandığım oluyor, yani cildim yandığı oluyor. O yüzden güneş kremi burada olmazsa olmaz. Güneş kremin yoksa üzerinde sürmediysen en iyisi gölgede kalmak, ama dediğim gibi o da bazen işe yaramıyor. Ense, en kötü yer ense bence.
Daha önce bir Avustralya sahiline gittiyseniz birçok kuralın olduğunu fark etmişsinizdir. Giriş koşulları vardır. Örneğin belirli plajlarda köpeklere izin verilmez ve sigara içmek yasaktır.
Gürültülü müzik, sigara içilmesi veya çöplerin ardında bırakılması, bu tür şeyler maalesef Türkiye'de daha çok denk gelinebiliyor. Burada vardır yapanlar ama denk gelmedim hiç. Bir şey okumuştum. Avustralya'da olmazsa olmaz plajda kurallar diye. Mesela müziğiniz varsa yanınızda kendiniz duyacak kadar açın. Gideceğiniz zaman halınızı silkelemeden önce bu kum nereye gider diye o yöne bir bakın, ona göre silkeleyin. Yanınızda yörenizde olan insanları rahatsız etmeyin. Başkalarına çok yakın oturmayın. Böyle bir makale okumuştum plaj hakkında, Avustralya'daki plaj kültürü. Yani aklı selim olan birisi genellikle yapmaz.
Ayrıca çoğu plajda surf, life saving club, yani surf can kurtarma kulüpleri şeklinde çevirebileceğimiz kalifiye can kurtaranlar vardır. İnsanları boğulmaktan kurtarmaktan, ilk yardım sağlamaktan ve acil sağlık hizmetlerinden sorumludurlar.
Bildiğim kadarıyla bunlar tam asıl meslekleri değil. Zannedersem dernek şeklinde organize olmuş gönüllüler.
Sörf can kurtarma kulüplerinin bu görevi üstlenmesindeki neden, Avustralya'nın plajlarının genelde sörf yapmak için harika olmasına rağmen tehlikeli olabilecek güçlü akıntılara da sahip olmasıdır. Bu nedenle çoğu Avustralya sahilinde kırmızı ve sarı bayraklar göreceksiniz. Güvende kalmak için koşullara göre her gün yerleri değiştirilen bayraklar arasında yüzmelisiniz.
Normal koşullarda 2 tane bayrak görülebilir. Bunlar eğer aşırı derecede bir sorun, bir problem yoksa kırmızı sarı olurlar. Bu 2 bayrak arasında yüzmek, suya girmek daha güvenilir olur. Yani can kurtaranlarında o bölgeyi sadece kontrol ediyorlar. Onların da her zaman anons ettiği gibi gireceğiniz zaman bayrakların arasından girin. Az tehlikeli olan bölge. Ondan başka sarı renkli bayrak olduğu zaman tehlike olabilir. Dikkat etmek gerek. Kırmızı da yani girmesen daha iyi. Kırmızı beyaz olduğu zaman acil sudan çıkın demek.
Avustralyalılar her türlü su sporunu severler. Ancak sörf yapmak Avustralya sahil kültürünün simgelerinden biridir. Avustralya'da sörfün başlangıç yerinin 1915'te ünlü bir olimpik yüzücü ve sörfçü olan Hawaii'li Duke'ün ilk kez sörf yaptığı Sydney'in kuzey sahillerinden Freshwater Beach olduğu söylenir. Bugünlerde bu bilgiye itirazlar yükselse de efsane olarak yıllarca anlatılmış bir öykü olduğu için olduğu yerde duruyor. 1956'da Melbourne Olimpiyatlarında yarışan bir grup Kaliforniyalı Malibu sörf tahtalarını yanında getirerek bu kıtaya modern sörfü getirdi. getirdikleri sörf tahtaları nedeniyle sörf yapmak Avustralyalılar arasında daha da popüler hale geldi.
Surfboard ile açılırken bayağı bir vücudun üst kısmını çalıştırmak gerekiyor. Bayağı insanı yoruyor açılırken, çıkarken. Geri gelirken de zaten çabucacık bitiyor.
Ayrıca Aborjin ve Torres Boğazı adalı halkların da sörf ile bağlantıları var. Jordi Campbell, şu anda Victoria'daki Vadavurun topraklarında yaşayan gururlu bir Munamuna erkeği. Surfing Victoria dahilinde yerli halk için su sporları programını yürütüyor ve yerli gençlere sağlıklı bir yaşam tarzını, su güvenliğini ve toplulukla bağlantısını öğretiyor. Jordi çocukluğundan beri sörf yapıyor ve okyanusun şifalı bir yer olduğunu söylüyor.
Surfing as a sport in my mind is sort of one of the ultimate ways that you can kind of connect to the ocean.
Jordi, bir spor olarak sörf yapmak okyanusa bağlanmanın en iyi yollarından biri. Dışarı çıkıp dalgalar üstünde sörflerimizi sürmek ve okyanusta bu şekilde olmanın tadını çıkarmak gerçekten güçlendirici ve aynı zamanda sizi alçak gönüllü yapan bir şey diyor. Jordi suyun yerli halkların kültürlerinin güçlü bir parçası olduğunu ve binlerce yıldır öyle sürdüğünü belirtiyor. Birlikte çalıştığı çocukları nasıl etkilediğini görüyor.
On land they might have a bunch of troubles and things going on, but as soon as they get in the water you see that just all wash away.
Jordi, karada bir sürü sorun yaşayabilirler ama suya girer girmez her şeyin uçup gittiğini görüyorsunuz. Okyanus sadece yerli halk için değil, tüm insanlar için şifalı bir yer. Yerli halk olarak okyanusla çok güçlü bir bağımız var. Bu bizim için harika bir besin kaynağıydı. Teknelere binip kıyı şeridinde ilerlemek için kullandığımız harika bir yoldu. Kıyı şeridinde kültürümüz için önemli pek çok yer var diyor. Su, doğası gereği yerli halk olarak kültürümüzün bir parçasıdır. Bir kabile olarak başka bir kabileyle karşılaştığınızda yaptığımız şeylerden biri, insanları topraklarımıza kabul ederken güvenli olduklarını göstermek için aynı kaptan su yudumlamaktı sözlerini sarf ediyor. Jordi'nin idaresini üstlendiği surf ve paddleboarding programının bir parçası olarak topluluğuna su güvenliğini öğretiyor. Tek başına yüzmemek ve surf yapmamak, suya girmeden önce alkol almamak gibi mesajları önemli buluyor. Tüm Avustralya sahillerinin de birbirine benzemediğinin altını çiziyor.
Anytime you go to any new beach, new water location.
Jordi, deniz kenarında bir yere gittiğinizde bilin ki hepsi farklıdır ve günden güne değişir. Yani bir gün dalga büyük olabilir, bir gün rüzgarlı olabilir. Bir gün dalgaların yönü farklı olabilir. Yani kumsala gidecek olan herkesi yerel insanlarla konuşmaya teşvik ediyorum. Avustralya çevresindeki hemen hemen her kumsalda her gün orada olan sörfçüler var. Onlar sahili herkesten daha iyi biliyorlar. Bu yüzden insanları her zaman orada yaşayan insanlara sormaya, o sahildeki tehlikelerin ne olduğunu, sörf yapmak istiyorsanız nereye kürek çekmeniz gerektiğini veya yüzmeye gitmek istiyorsanız güvenli yer neresi diye sormayı teşvik ediyorum. Ya da o kumsalda yüzmek güvenli bile olmayabilir. Çünkü Avustralya'da çok güzel kumsallarımız olmasına rağmen kayalar, sahildeki akıntılar ve diğer nedenler açısından oldukça tehlikeli kumsallarımız var bilgisini paylaşıyor. Elbette eğer sörf yaparsanız ve yüzerseniz köpek balıkları gibi hayvanlarla karşılaşma ihtimaliniz var anlamına geliyor. Avustralya'da diğer şeylere kıyasla köpek balığı saldırısı nedeniyle ölüm olasılığı çok düşük olmasına rağmen köpek balığı en tehlikeli üçüncü hayvandır. Avustralya Tooronga Koruma Derneği'nin Avustralya köpek balığı saldırısı dosyasına göre köpek balığı saldırısı ölüm oranı %0.9'dur. Yani ortalama yılda bir kişiden azdır.
Avustralya dediğimiz zaman herkes işte köpek balığından tedirgin olur ama aslında suyu sıcak olan ülkelerin mesela Hawaii dediğimiz adalarda da köpek balığı problemi var. Yani nedense orası dillendirilmiyor fazla. Sadece Avustralya'dan duyuyoruz bu haberleri. Yani en son duyduğum olay Little Bay dediğimiz yerde maalesef ölümcül oldu. Ama 1960'lardan bu yana ilk defa olan bir olay. Yani belki bu sıklık konusundaki soruyu böyle açıklayabiliriz. Genelde ağlar var. O ağların içinde yüzdüğünüz zaman oraya köpek balığı giremez şeklinde. Oralar biraz küçük oluyor. Her zaman da oraya insanlar girmiyor.
Yani köpek balığından ölüm nadir görünen bir olasılıktır. Ve Avustralya eyalet hükümetleri bu riski azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmaktadırlar. Eyaletler ses dalgaları aracılığıyla köpek balıklarını tespit eden makineler kuruyor, belirli yerlere ağlar yerleştiriyor ve başka önlemler alıyor. Buna rağmen birçok Avustralyalı çeşitli anketlerde onları en çok korkutan şeyin köpek balığı tarafından ölüm olduğunu belirtiyor. Avustralya'nın plajları buranın kültürünün bir simgesidir ve bu kıtanın her köşesinde milyonlarca insanı bir araya getirir. Konuğumuz Erdal Yılmaz'dan uğraştığı Outrigger Canoe hakkında bizi bilgilendirmesini istedik.
Outrigger Canoe açık denizde, okyanusta yapılan bir spor. Bu dalgalar bunun için bir sorun değil. Dalgaların içinden geçmeyi zaten öğreniyorsunuz sporu yaparken. Outrigger'ın devrilmesi suyun içinde ihtimali daha yüksek Dragon Boat'tan. Dragon Boat bayağı stabil kalabilen bir bot ama Outrigger öyle değil. Bir yanlış hareketle komple devrilebilirsiniz tüm takımla suyun içine. OC dediğim Outrigger Canoe 6 kişilik olabiliyor, 2 kişilik olabiliyor veya tek kişilik olabiliyor. Botları değişik değişik.
Bu aynı zamanda anlayabildiğim kadarıyla bir de sosyalleşme imkanı sağlıyor sanırım insanlara.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani insanlarla tanışmak, sporun dışında bir şeyler yapmak. Yani daha kolay. Herhangi bir spor yapmanız yeterli çevre kurmak için.
Türkiye'den gelen insanlarla karşılaşıyor musunuz? Hiç bir Türk sörfçü veya yelkenciyle karşılaştınız mı?
Maalesef hiç karşılaşmadım. 4 yıldır buradayım. 4 yıl önce ilk defa burada bir Dragon Boat kulübüne deneme antrenmanına katıldım. İşte o deneme antrenmanına katıldığım gün 2 tane Türk vardı orada. Ondan sonra bir daha da görmedim onları. Yani benim yaptığım sporun içinde bile hiç Türk yok.
Bugün kısaca Avustralya'nın plajları ve deniz kültürü üzerine konuştuk. Ben Mert Balkandı. Gerçek Avustralya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümü beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bu bölüm SBS Türkçe'nin baş yapımcısı Nejat Başar ve onun dışında Max Gosford, Richard Sibley ve Kerry Harding'in desteğiyle benim tarafından hazırlandı ve üretildi. Gerçek Avustralya ilk olarak Maram İsmail tarafından SBS Arabic 24 için yaratılmıştı. Daha fazla Türkçe içerik için sbs.com.au/turkish adresine gidebilirsiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saat 14'te başlayacak yayınımıza kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS radyo uygulamasına ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.